الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Arz edeyim ki bahsimiz imamet konusundadır ve imamet konusunun tanımını yaptık ve Şia ve Ehl-i Sünnet'in imamet anlayışının genel çerçevesini görmüş olduk. Şimdi ise imamet makamının gerekli olup olmadığını ve gerekli ise bunun az edeyim ki bu makamın ispat metotları nelerdir? Yani üç tane soru var. Bir, aslen İslam ümmeti için peygamberden sonra imam denilen, imamet denilen bir makam zorunlu mudur? Yoksa arz edeyim ki İslam ümmeti böyle bir ihtiyacı yok mudur? İkinci soru, zorunlu ise bunun arz edeyim ki tayini acaba yani bu zorunluluğu ikinci soru, bu zorunluluğu anlayan bir insan aklı bu zorunluluğu kavrayabiliyor mu yoksa kavrayabilmiyor mu? Üçüncü soru bu madem ki zorunlu ise ve insan aklı da bunun zorunluluğunu keşfediyorsa bu makamı az edeyim ki bu zorunluluğu giderme görevi kimin ötesindedir? Yani İslam ümmeti mi bu burada bir görevi var ve kendilerine bir imam seçmesi gerekiyor? Yoksa az edeyim ki Allah Tebareke ve Teala ve Peygamberi mi bu konuda Müslümanlara bir yol göstermeli midir? Bir tane imam tayin etmeli midir? Buradaki birinci soruya imam makamı zorunludur değil mi? İslam ümmeti imamsız olabilir mi? Burada hiçbir Müslüman, hiçbir grup bu zorunlu değil diye bir şey yoktur. Yani görüşü yok. Bütün İslam ümmeti, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet diyorlar ki elbette İslam'ın ümmetinin başında bir liderlik olması gerekiyor. Ve İslam ümmeti öyle her cümerce bırakılamaz. Öndersiz, bir düzensiz bırakılamaz. Çünkü İslam'ın kendi muhtevası mutlaka bir liderliği gerektiriyor. İslam'ın kanunları sadece bireysel kanunlar değil ki, ferdin vicdanını ilgilendiren kanunlar değil ki, her fert kendi içinde bunu yaşasın. İslam'ın kanunları aynı zamanda bir lider tarafından tatbik edilmesi gereken kanunlar da var, toplumsal kanunlar da var. Dolayısıyla İslam'ın mahiyeti illa da bir liderliği, bir yönetimi gerektirmektedir. Bunu hep herkes kabul ediyor. Ama sorun şuradadır ki, peki madem ki bir önder gerekiyor ve bir önderliğin rehberiyetinde, bir önderin rehberiyetinde bu kanun icra edilmesi, İslam'ın içeriği icra edilmesi gerekiyor ise bu önderin tayini nasıl olmalıdır, bu önderin belirlenmesi nasıl olmalıdır? Bu yani ümmetin kendisine mi aittir ki kendilerine bir önder seçsinler? Yoksa bu Allah tarafından mi belirlenmelidir? Ehl-i Sünnet'in tabi hemen cevabı burada müsbet şudur ki diyor ki bu ümmetin kendisine ait bir meseledir. Zaten imamet makamını da yönetmekle sınırladılar. Yani onların tanımında imamet yani yönetim. İmam yani yönetici. Dolayısıyla dediler ki bizim tanımımıza göre bu görev de yine ümmetin kendisine düşer. Ümmettir ki bunu kendilerine bir tane önder tayin etmeleri gerekiyor. Bunu da dediler ki farz-ı kifayidir. Yani ümmetten birileri bu işi yapmalıdır. Hala ister ümmetin tamamının rızası, ister bir grubun rızası, ister bir şekilde bir yönetim oluşu tamamdır. Ama burada Şia bu görüşü reddetmiştir. Demiştir ki hayır, imamet elbette gerekiyor. Ve çünkü imamet makamı da arz edeyim ki sadece yönetimle sınırlı değil, yönetmekle sınırlı olan bir makam değil. Aynı zamanda insanı Allah'a götürmekle de, Allah'a ulaştırmakla da ve İslam'ı doğru anlatmakla, doğru bildirmekle de yükümlü olduğundan dolayı imam, bu bir ilahi makamdır. İlahi makam olduğuna göre bu yöneticiyi, bu imamı seçen gerek Allah olmalıdır ve Resulü tarafından bu ümmete kendisinden sonraki olacak insanlara açıklanmalıdır ki benden sonra yönetim filan kestedir. Şimdi burada arz edeyim ki bugünkü bahsimizde buna ilaveten bir ayrı boyut da arz edeyim ki incelenmektedir. O boyut da şudur ki acaba biz imamet makamının bir ilahi makam olduğunu ve onun Allah tarafından seçilmesi gerektiğini anlamakta bu yine sadece bir şer'i bir boyut mudur yoksa akıl da burada bir karara varabilir mi? Yani başka bir tabirle. Yani imamın, imamet makamının ilahi bir makam olduğunu ve onun Allah tarafından seçilmesi gerektiği konusunu bize anlatan da dinin kendisi midir? Yoksa burada bizim aklımız da dine müracaat etmeden burada bu konuyu bizatihi akıl tek başına idrak edebilir mi? Yani insan aklına müracaat ettiğinde, imametin tanımını akla sunduğunda, akıl tek başına şeriatın bu konudaki izahatını, Kur'an'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini mülahize etmeksizin bu makamın ilahi bir makam olduğunu fark edir ve aynı zamanda bu makamın zorunlu bir makam olduğunu fark edir ve aynı zamanda bu makama bir kişinin tayin edilmesini gerektiğini, Allah tarafından tayin edilmesi gerektiğini de akıl hükmediyor. Acaba böyle midir? Yani Şia diyor ki biz bu dediğimiz imametin makamının, bu ilahi makam olduğunu, bunun Allah tarafından seçilmesi gerektiğini iki yolla, iki metotla size izah ediyoruz. Birincisi, biz bizatihi dinin kendi içeriğine baktığımızda bunu dinin kendi içeriğinde görüyoruz. Yani Kur'an'da görüyoruz, sünnette görüyoruz. Bu bir yoldur. Ama diyor ki, hayır, henüz oraya varmadan bile biz henüz Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber'in sünnetini bu açıdan incelemeden bile bu imamet makamının tanımını akla sunduğumuzda ey akıl sen burada ne dersin diye sorduğumuzda akıl hemen bize burada birkaç sorunun cevabını verir. Birincisi, tanımı görer görmez der ki bu ilahi makamdır. İkincisi, bu makamı mutlaka Allah tarafından belirlenmesi gerekiyor bu makama seçecek kişi. Bu Allah tarafından belirlenir sorusunun cevabını da yani bu makama birisini Allah'ın seçmesi icap ediyor diye hükmü de akıl hemen cevabını verir. Diyor Allah'ın, Allah seçmelidir bu işi. Dolayısıyla akıl, Şia bu yargıya nereden varıyor? Bu yargıya arz edeyim ki yani biz bu Mutezile ile Mutezile konusuna değinirken geçen bahslarımızda bir husnu kubhu akli ilkesinden bahsetmiştik. Demiştik ki aklın yani adliye grubu olarak bilinen Şia'da ve Mutezile'de şöyle bir hüküm var. Diyorlar ki insan aklı bizatihi kendi başına hiçbir yerden destek almaksızın, şeriata da müracaat etmeksizin, peygambere sormaksızın, imama sormaksızın kendi akıl, kendi başına güzellikleri ve çirkinlikleri idrak edebiliyor. Bir takım en azından. Ya başka bir tabirle diyelim, kendi ufukunun, kendi ufuk alanında olan bütün güzellikleri ve çirkinlikleri akıl tek başına idrak ediyor. Orada güzelliği idrak ediyor, bir kenara bırakıyor, çirkinliği idrak ediyor, bir kenara bırakıyor ve güzelliklerin olmasını ve çirkinliklerin olmaması gerektiğini hükmediyor. Buna müstakillat-ı akliye demiştik. Aklın müstakil hükümleri, yani tek başına kendi ayağı üzerinde durarak verdiği hükümler. İşte bu ilkeden yola çıkarak Şia diyor ki imamet konusu da bu cümleden bir konudur. Yani aklın müstakillen şeriata müracaat etmeksizin bu konuda bize hüküm algılayabileceği, anlayabileceği ve hüküm vereceği bir konudur. Akıl bu konuda imamet makamının hasen, husnunu idrak ediyor. Öte taraftan da her husnu olan şeyin Allah Tebaraka Teala tarafından ihmal edilmeyeceğini, husnun, güzel olanın Allah Tebaraka Teala tarafından ihmal edilmeyeceğini biliyor. Dolayısıyla diyor ki imamet makamı hasenun, imamet makamını güzel bir makamdır. Ve Allah da güzelliği ihmal etmez. Öyleyse akıl diyor ki Allah Tebaraka ve Teala bu makamı ihmal etmemiştir. Etmeyecektir. Yani Allah bu makamı bizim tayin edecektir. Müstakillat-ı akli. Müstakillat-ı akli de arz edeyim ki orada şöyle bir hüküm aynı zamanda akıl veriyor. Diyordu ki akıl, biz mesela orada Allah Tebarek ve Teala'yı bir takım işlerden tenzih ediyor akıl. Diyor ki Allah zulmetmez. Allah adil olmak zorundadır. Yani ne? Yani zulm Allah'a yakışmıyor. Adalet Allah'a yakışıyor. Bu dolayısıyla Allah adildir. Bunu hiçbir ayet inmeden bunu söylüyor. Veya mesela Allah Tebarek ve Teala'nın yarattığı varlıklar içerisinde bu varlık aleminin konumu nedir? Acaba bu varlık aleminde Allah'a, yani Allah'a ait işlerde çirkinlik, kötülük, şer denilen bir kısım varlıklar olabilir mi, olabilmez mi? Yani Allah Tebarek ve Teala kötü bir şeyi yaratır mı? Zulüm eder mi? Çirkinliği yaratır mı? Şer olanı yaratır mı? Akıl bu soruları kendisine sorduğunda Allah Tebarek ve Teala'yı dair marifetini anlar anlamaz ki Allah Tebarek ve Teala vacibel vücuttur. Yani hiçbir ihtiyacı olmayan bir varlıktır. Bütün kemallata sahip olan bir varlıktır. Bunu fark eder etmez hemen orada hükmünü veriyor. Diyor ki bu sırf kemal olan, sırf güzellik olan, sırf hayır olan varlıktan kötülük sabir olmaz. Şer meydana gelmez. Çirkinlik yaratılmaz. Çünkü kötülük, şer, zulüm bunların hepsi bu eksik, kusurlu, yok yani hayırı olmayan bir varlığın ürünü olabilir. İnnemâ yehtâcu ile zulm el-zayıf. Zulmü ancak zayıf bir varlık yapar. Dolayısıyla Allah Tebareke Teala mutlak kemal, mutlak hayır ise onun eseri de mutlak kemal, mutlak hayır olmak zorundadır. Dolayısıyla Allah'ın işlerinde çirkinlik yoktur, zulüm yoktur, eksiklik yoktur, kusur yoktur. Ve güzel olan, iyi olan hiçbir şey de bu. Çünkü mutlak güzellik ve vasıflarına misle cömert, muhsin, ihsan sahibidir. Muhsin olan asla güzelliği ihmal etmez, iyiliği ihmal etmez, ihsanı ihmal etmez. Bu dolayısıyla mutlaka Allah yaratmıştır bütün en iyi olanı. Yani bu varlık dünyadaki Allah'ın işleri, Allah'ın kurduğu düzen, Allah'a ait olan bütün işler nizam-ı ehsendir, en güzel düzendir. Bu yüzden akla soruyor, akıl diyor ki ben Allah Tebareke Teala'nın bu boyutuna baktığımda ve imamet makamını da kendim bir tanımladığımda, gördüğümde ki bu böyle bir şeydir, anlıyorum ki bu bir güzel olan bir şeydir. Ve bu hasen olan bir şeydir. Allah da güzel olan, hasen olan ihmal etmeyeceğine göre mutlaka Allah bir imam tayin etmiştir ve etmelidir. Bunu Allah'a gerekli görüyor. Yani neyin ki Allah mecbur diyor. Yani şöyle anlıyor. Diyor ki bu yüce makam, bu güzellik, bu kemal bunu ihmal etmez. Bu mutlaka böyledir. Allah yüce makam zayi etmez iyilikleri. Demek ki iyilik varsa onun karşılığı da mutlaka var. O halde bu buradan yola çıkarak Allah'a imamet makamının ilahi bir makam olduğunu ve Allah'ın bunu ihmal etmediğini anlıyor. İşte buna kaide-i lütf denilir. Kaide-i lütf yani ne? Kaide-i lütf ya burhan-ı lütf, lütuf kaidesi ve arz edeyim ki bu lütuf burhanı anlamış olur ki biz imamet makamını tanımladığımızda görüyoruz ki bu lütuftur. Yani güzelliktir, yani hasendir, yani hayır olandır. Lütuf olan bir şeyi, hayır olan bir şeyi de Allah ihmal etmeyeceğine göre mutlaka Allah bu imamın, imamet makamının karşılığını Allah'ın işi olarak, Allah bu işi yapmıştır. Yani ne? Yani Allah imam tayin etmiştir. Peki imamet makamı niye lütuftur? Bu tanımdan çıkardı. Diyor ki, İman, bu dediğimiz özelliklere sahip olan kişi, yani bütün ilahi ilimlerle donatılmış, arz edeyim ki insanların bütün ehvallarına şahit olan, insanları doğruluğa hidayet eden, insanların elinden tutup onları hakka doğru yukarı çıkarabilen, onları arz edeyim ki kötülüklerden tenzih eden, onları tezkiye eden, onlara Allah'ın dinini doğru öğreten, Allah'ın dinini doğru yaşatan, yaşayan ve yaşatan, güzel örnek olan bir varlıktır. Bu varlık insanları Allah'a götürdüğüne göre, Allah'a doğru yaklaştırdığına göre bir lütuftur, bir güzelliktir. Allah Tebarek ve Teala da mutlaka bu güzelliği ihmal etmez. Niçin? Bunun bir cevabı, bunun niçinin cevabı şudur ki, bir, zaten onun şanına layık olan budur. Niye? Ona bakıyoruz ki o muhsindir. Yani onun sıfatlarına baktığımızda orada ne görüyoruz? Bir, ihsanı görüyoruz. Muhsin olan, cömert olan, kerem sahibi olan kullarına bu iyiliği yapmaktan esirgemez. Bu iyiliği yapmayı esirgemez. Mutlaka bu iyiliği yapar. O halde Allah'ın cömertlik vasfı imamet makamını gerekli kılır. Bu bir tanı, lütufun bir yorumu bu şekilde, bir anlatım bu şekilde. Ve diğer anlatımı da şudur ki, diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala, biz bakıyoruz ki varlıkları yaratmaktan amacı nedir? Dini göndermekten amacı nedir? Varlıkları yaratmaktan, yani insanı özellikle yaratmaktan amacı ve dini göndermekten ona amacı, onu kemale erdirmektir. İnsana dini güzel yaşatsın, doğru yaşatsın, insanı çukura düşmekten, cehennem kuyusuna itilmekten onları kurtarsın ve onları o kuts makamına, yücelik makamına, saadet makamına doğru çıkarsın. Dinin amacı budur. Yaratılışın da amacı bu. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Rahmet için yarattı. Yarattı ki mahlukatına rahmeti tattırsın. Yarattı ki onlara yücelik versin, onları yüceltsin. Onları kemal derecelerinde, derece derece yukarı çıkarsın. Bu Allah'ın amacıdır. Dini göndermesinden amacı budur. Bu durumda gerek bu amacı zedeleyen durumlardan da onların, yani bu amacı da alıkoyan işlere de engel olmalıdır. Bu amaca aykırı işler yapmamalıdır. Bu amacın önünde sed olan, bu şeyi yarıda kesen, insanların bu yüce hedefe ulaşmasına sed olacak şeyleri de ortadan kaldırması gerekiyor. İmamsızlık insanları kendi başına çaresiz şekilde bırakmak, onlara dini doğru öğretecek ve yaşatacak ve onları kendisine doğru götürecek güzel bir örneği onlara devamlı ellerinden tutacak birisi onların içerisinde bulunmaması, insanları bu amaca gitmekte alıkoyan, bu amaca gitmekten alıkoyan en önemli faktörlerdendir. Yani eğer Allah Tebareke ve Teala dini gönderdiği halde dini doğru anlatan ve doğru yaşatan birisini onların içerisinde koymaz ise dini göndermek amacını nakz etmiş olur. Dini göndermek amacını, yani ben gönderiyorum onları iyiliğe götüreyim, aynı zamanda kendim de bu amacı engelliyorum. Garezi nakz etmek, o garezin meydana gelmesini sağlamaya yardımcı olmamak. Az edeyim ki bu nakz-ı garez Allah için doğru değildir. Niye? Çünkü hiçbir Allah'ın vasıflarından birisi de hakimdir. Hakim sıfatıdır. Hakim olan bir varlık kendi amacını nakz etmez. Ben hem mesela bir bahçe inşa edeyim ki oradan icabında ürün alayım, hem de kendim getirip o bahçeden mesela ağaç dikeyim ki oradan meyve alayım, hem de meyveye engel olabilecek durumları kendi elimle orada musallat edeyim. Yani bırakayım hem de. Hem ağaç dikiyorum meyve alayım, hem de meyve oluşmasını sağlayacak şeyler, faktörlere ihmal edeyim, onları ilgilenmeyeyim. Bu nakz-ı garezdir. Eğer meyve istiyorsan sen, gerek tam meyve oluşmasına engel olan faktörleri de izale etmen gerekir. Hakim olan budur. Dolayısıyla Allah hakim olduğuna göre Allah Tebareke ve Teala asla insanları imamsız bırakmaz. Çünkü o zaman nakz-ı garez olur. Yaratılıştaki amacı nakz etmiş olur. Dini göndermekteki amacı nakz etmiş olur. Bu da ikinci bir tariftir. İkinci bir beyandır kaide-i lütfe. O zaman demek ki kaide-i lütfe biz iki şekilde anlattık. Bir, Allah'ın cömert vasfından, kerem vasfından yola çıkarak dedik ki Allah kullarından iyiliği esirgemez. İmamet de iyiliktir. Dolayısıyla Allah mutlaka bu imameti onlara verir. İkincisi, imamı tayin etmemek, dini doğru anlatanı tayin etmemek, yaşatanı doğru yaşatanı tayin etmemek Allah tarafından insanların yaratılış ve dinin gönderiliş amacını nakz etmektir. Ve Allah Tebareke Teala'nın hakim vasfı, hakim oluşu vasfı nakz-ı garezi Allah Teala için caiz görmez. Buradan yola çıkarak yine aklımız diyor ki mutlaka Allah hakim olduğuna göre insanların bu boyutta elinden tutup onları amaca götürecek imamı da belirlemesi icap ediyor ve belirlemiştir. Ha, bu da ikinci, yani kaide-i lütfu iki şekilde tanımlamış oldu. O zaman demek ki kaide-i lütfün özetim ne oldu? Kaide-i lütf, husn-ı kufi aklinin bir tatbikidir yani. Nedir? Husn-ı kufi aklinin imamet konusundaki uygulanışıdır. Husn-ı kufi akliyi biz birçok yerde uyguluyoruz. Yani birçok yerde Allah-u Teala'ya gelip diyoruz ki bu akıl Bunu idrak ediyor, bu Allah'ta olmaz. Bu olmalıdır, bu olmaz. Bu olması icap ediyor, bu da olmaması icap ediyor. Bu keza mesela husnu kubbe akleden yola çıkarak peygamberlik makamını da ispat ediyoruz. Yani orada da yine aynı metodundan geliyoruz. Diyoruz ki, mehlukatı madem ki saadet için yaratmış, saadet de onların hidayet edilmesini icap ediyor, öyleyse onlara hidayet edici bir önder, bir peygamber gerekiyor. Çünkü peygamber olmadan bu sağlanmaz. Peygamberlik makamında uyguladık bunu. Bir de imamat makamında şimdi uyguluyoruz. Birçok yerde de yine uygulayacağız. Mesela kıyamette de uygulayacağız. Allah tebarek ve teala insanları bu dünyada bir takım yaşantılarında bunlara görevler veriyor. Sonra bu görevlerin bu dünyada karşılığı mümkün değil. Öyleyse akıl diyor ki, hakim olan, cevad olan, kerim olan bu insanlara görevlendirdiklerini ihmal etmez. Bunun karşılığı olarak kıyamette olmalıdır. Yani kıyametin varlığını da gene bu huslu kopi akliden yola çıkarak ispat edelim. Metotlarından birisidir. Allah tebareke ve teala kullarına gücü yetmediği bir görev vermez. Nereden yola çıktık? Husnu kubhi akliden. Yani husnu kubhi akli ilkesi bir büyük bir şeydir. Yani bir kuraldır. Bir ilkedir. Bu ilkenin tatbik edildiği alanlar çok geniştir. Tatbik edildiği alanlardan birisi de nübüvvet makamı, bir diğeri imamet makamı, bir diğeri kıyametle ilgili meseleler ve keza dünyada birçok konular. Dolayısıyla ve kaide-i lütf dediğimiz ya burhan-ı lütf dediğimiz husn-u kubhi akliden yola çıkılan bir burhandır. Yani suğrası buradadır. Kubra husn-u kubhi aklidir. Kubra yani bir delilde her delil bir suğrada bir de kubradan oluşur değil mi? Mantıklı okumuşsunuz. Evet. Suğra imamet makamının lütf oluşu. Kubra akıl diyor ki bu lütfu ihmal etmesi mümkün değil. Bu kubra husn-u kubhi akli. Dolayısıyla suğra ve kubra sonuç imamet makamının Allah için zorunlu oluşu. Yani bu manaya ki Allah'ın şanına yakışan imamı tayin etmektir. Allah'ın hikmetine yakışan imamsız insanları bırakmamaktır gibi. Neyin ki Allah mecburdur bu anlamı değil. Yani biz o algılıyoruz ki Allah bunu ihmal etmediğini. Mümkün biz de diyor, ya siz yani diyorsunuz yani Allah tebareke teala illa da mecbur bir şey yok. Haşa. Yani diyoruz ki bu yüce varlık, bu hikmet sahibinden başkası beklenmez. Aklımız onun böyle olduğunu anlıyor. Bunun tersi olmayacağını anlıyor. Neyin ki aklımız diyor o mecburdur. Yok öyle haşa öyle bir şey değil. Belki aklımız diyor ki o öyledir. Nitekim anlıyoruz ki o adildir, o hakimdir, o rahimdir, rauftur. Anlıyoruz ki o kerimdir, cömerttir. Öyleyse insanları imamsız bırakmaz. Anlıyoruz ki o hakimdir, öyleyse insanları imamsız bırakmaz diye. Şimdi kitabın metninden okuyalım bakalım ki metinde bize ne demiş bu konuyu anlatın. Zerureti imamet ve kaide-i lütf. İmamet makamının zarureti, zorunluluğu ve kaide-i lütf, lütuf kaidesi. Yani ya burhan-ı lütf deyin, lütuf burhanı. Bu kaide-i lütf ve burhan-ı lütuf Şia'nın özellikle üzerinde durduğudur. Ehl-i Beyt aleyhisselamın hadislerinde bu konunun vardır. Ben o hadislerden belki inşallah yarın diye bir tanesini size okurum yani. Bu hadisle hem bu ilkeden yola çıkarak hem nübüvvet makamı hem imamet makamını imam bize anlatıyor bir hadis içeriği olarak. Mutezile de bu kaideyi genel olarak, Mutezile de bu kaideyi kabul ediyor. Mutezile de bu kaideyi arz edeyim ki şöyle kabul ediyor. Diyor ki lütuf Allah için gerekiyor. Bunu kabul ediyor. Ama Mutezile'nin Şia'dan ayrıldığı imamet konusunda sorun nedir? Sorun kubrada değil, suğradadır. Yani Mutezile diyor lütuf gereklidir. Ama imamet makamının lütuf olup olmadığını nedir? Sorguluyor. Diyor siz Şia diyorsunuz ki imamet lütfun. Bizim mesela Şeyh Mufid'in el imametu lütfun ve Arapçası şimdi zihnime gelmedi. Yani terim imamet lütuftur ve yokluğu bir kayıptır ve yokluğu bizdendir. Yani bu kayıp Allah'tan gelmiyor. Şimdi eğer imam yoksa bizden kaynaklanmıştır. Çok veciz bir cümledir. Ona inşallah daha sonra Arapçasını alıp Şeyh Mufid'in veciz cümlesi. Ama eşaire asla lütfu kabul etmiyor. Diyor Allah'a lütuf. Yani aslında husnu kubam, aklıyı kabul etmiyor. Diyor. Kim diyor ki Allah için, Allah Teala için gereklidir ki bir güzellikler yapsın. Yok, Allah Teala serbest dilediğini yapar. Sen Allah mesela bunu yapmalıdır, bunu yapmamalıdır, bu Allah için doğrudur, o doğru değil. Bunların anlamı yoktur aslında. Husnu kubi aklıyı temelden eşaire inkar ediyor. Mutezile husnu kubi aklıyı kabul ediyor ve dolayısıyla neticesinde lütuf olanın Allah için olması gerektiğini kabul ediyor. Peki Şia'dan ayrıldığı yer ne oluyor? İmamet konusunda. Diyor ki ey Şia, siz diyorsunuz ki el-imametü lütfun sura. Bu surayı ben kabul etmiyorum. El-imametü leyse bi lütfun. İmamet lütuf değil. İspatlayın lütuf olduğunu. Evet. Şimdi okuyalım metni. Mutekellimane Şii berin itikaden ki Şia kelamcıları bu itikad üzeredirler ki nesb-i imam es-suyuhudabend emri zeruriyist. İmamı tayin etmek Allah tarafından zorunludur. Yani kesindir. Zorunlu yanına yani kesindir. Allah mutlaka imamı tayin eder. Ki miteban zerureti anra ki onun kesinliğini Allah kesinlikle imam tayin etmelidir. Bunu ba tevessül bi edilliyi akli delillere göre isbat kep, isabet yazmış yanlıştır. İsbat. O elifi beyden sonra yapınız onu. İspat ker, akli delillerle ispat edilebilir. Muhimterini istidlali ki, en önemli delili ki, der mutuni kohen-i kelam-ı Şii, Şia'nın eski kelam kitaplarında bedan istinad şude, burada en önemli akli delil, ki ona istinad edilmiştir, gaide-i lütfes, yani meşhur olmuş lütuf kaidesi diye, ya Burhan lütf. Çekide-i in istidlal bir karar zeylest. Bu delilin çekidesi, özeti bir tarifi budur. Burada söylemiştir ki ben gayde-i lütfu iki şekilde tanımladım. Bir, Allah'ın kerem ve cömert sıfatına bağlayarak dedik ki imamet gereklidir. Bir de Allah'ın hikmet sıfatını. Bu şimdi cömert sıfatından ve kerem sıfatından istifade edilen bir sonuçtur. Diyor ki nesb-i imam es-suyuhuda ben lütfest. Bu bir sura. Allah imamın Allah tarafından tayin edilmesi lütuftur. Yani bir lütuftur. İlahi lütuftur. Niye? Niye lütuftur? Çünkü diyor böyle bir şahıs insanların içerisinde olursa insanlara tam doğruyu gösteren, tam doğruyu yaşatan, onların elinden tutan, onların çirkinliklerini temizleyen böyle bir kişi insanları Allah'a götürüyor. Bu lütuftur da lütuf olması ne olsun? Zira bir terdid huzur-u imam mensub ez canim-i huda der cami-i İslam'ı. Çünkü şüphesiz Allah tarafından nesb olmuş bir imamın İslam toplumunda hazır olması zeminera berayi ru'a verden merduman bi itaat-i ilahi ve perhiz ez gunahan ve masi amada termisazen ortamı İnsanların Allah'a itaat etmeye ve günahlardan ve isyanlardan sakınmaya ortamı daha hazırlıyor. Yani insanları Allah'a yaklaştıracak bir vesile oluyor. Ve bu istikrar-ı adalet der cami mukaddimat-ı selah ve resgari ümmet ve rahim demiş ve imamın varlığıyla toplumda adaletin yerleşmesi, istikrar bulmasıyla toplumda selah, yani salih olma ve dürüst olma mukaddimatları ferahemter bir şey. Evet, bunların mukaddemesi, yani zeminesi yine daha hazırlanır. Es-sukuk böyle. Yani demek ki imam bize ortamı Allah'a ibadet etmeye hazırlıyor. Biz Allah'a tam manasıyla yaklaştıracak bir zemin oluşturuyor. Es-sü diger bi hukmi adil. Bu diyor ki bu ortamın olması lütuf mudur? Evet lütuftur. Diyor ki öte yandan aklın hükmü gereği lütf ber hudaben lazım est. Allah'a lütuf gereklidir. Yani Allah güzel olan. Çünkü bu yani lütuftu yani bu iyiydi yani lütuf yani güzeldir. Öte yandan Allah güzeli yap ihmal etmez. Çünkü kerimdir. Çünkü muhsindir. Dolayısıyla akıl diyor ki lütuf da Allah için gereklidir. Allah'tan ancak lütuf beklenir. Allah'tan ancak kerem beklenir. İhsan beklenir. Yani evet.
Sözünü kestim.
Bir şey soracak mısın? Evet. Tamam budur sözüm. Yani bu Allah için gereklidir ki lütuf. Evet.
Sizin... o zaman hani diyoruz ya Mu'tezile kabul etmiyor lütuf olduğunu imam etmiyor.
Evet.
Bunu kabul etmemek Allah-u Teala'nın kemalinde o zaman bir yani noksan bir laf olmuyor mu?
He, onlar mesela diyorlar ki siz gidiyorsunuz imamet lütuf diyor. Yani bu artık onu tartışma yapıyorlar. Allah'ın yok. Onlar gene diyorlar ki Allah kerimdir, Allah muhsindir ama bunun keremin yani keremin teveccüh edebileceği, cömertliğin teveccüh edeceği bir unsurdur. Bunu kabul ediyorlar. Yani şöyle diyeyim. Mesela varlık aleminde nedir? Dedik ki bir tam hayır olan, hiç zararı olmayan varlıklar. Bunu Allah mutlaka yaratır. İhmal etmez. Hayrı zararından çok olan, %70 hayır, %30 zararlı olan kaçınılmaz olarak. Bu da Allah ihmal etmez. Tamamıyla şer olan Allah asla yapmaz. Şerri çok olan Allah asla yapmaz. Şerri ve hayrı eşit olan Allah bunu da yapmaz. Çünkü bunun hiç, hem kereme aykırıdır, hem cömert, hem hikmete aykırıdır. Şimdi imamet diyor ki, bu Şia diyor ki, imamet bu tasavvur edilen varlıklar içerisinde hangisindendir? Acaba hayrı çok olandan mıdır? Yoksa sırf hayır olandan mıdır? Şia diyor ki imamet sırf hayır olandandır. Yani melekler gibi. Allah sırf hayır olan bir şeyi ihmal etmez. Mu'tezile diyor ki yok bu öyle bir şey değil. Konuyu inkar ediyor. Hala gerek izah ediler ki bu sırf hayırdır. Evet. Benaberin ba inzimamı du mukaddime-i fok. Bu iki mukaddime-i birbirlerine eklediğimizde sabit mişebet ki nesb-i imam ber hudavend lazim es. Bu iki mukaddime-i birbirinin yanına kadar suğra ve kubra. İmamet lütuftur. Allah lütfu yapar. Sonuç imamet Allah tarafından belirlenir. Bu iki mukaddime-i birbirlerine koyulduğunda birbirine sonuç ortaya çıkar. Ki o halde demek ki imamet Allah tarafından mutlaka ihmal edilmemiştir ve imam tayin edilmiştir. Bu tarif, bu tanım hangi vasıflara dayanarak yapıldı? Allah'ın ihsan ve kerem vasfına. Buraya bu eki düşün. Yani bu. Şimdi arz edeyim ki bu bir diğer ki niyaz-ı ümmet bir imam diye başlık atmış burada. Bu ikinci tanım da yine kaide-i lütftir. Bu da yine kaide-i lütfun bir tanımıdır. Ama bu ikinci tanım az edeyim ki Allah'ın hikmet sıfatından yola çıkarak beyan edilen tanımdır, takrirdir, beyandır. Yoksa niyazi ümmet bir imam kaide-i lütf dışında bir başka burhan değil, ikinci burhan değil. Kaide-i lütfun ikinci bir tarifidir, ikinci bir şekliyle beyanıdır. Birinci şekil ve ikinci şekil. Bu ikinci şekilde gerçi ben dışarıdan beyan ettim onu ki vaktimiz artık geliyor. Bu kitap üzerinden okuyamayacağız. Şöyledir yani gene şey, kitap üzerinden mutal edin. Bir sonraki bahsimizde bunu hızlı geçeriz. Ki yani Allah Tebareke ve Teala insanları yaratmaktan bir, iki dini göndermekten amacı insanları kemala götürmektir. İnsanlar imam olmadan kemale gitmezler. Yani eğer o zaman eğer Allah imamı ihmal ederse o dini göndermekteki amacına ve yaratmaktaki amacına karşı bir yani ihmalkar olmuş olur. Garesini naks etmiş olur. Kendi garesini bozmuş olur. Amacını ihmal etmiş olur. Allah'ın hikmet hakimdir. Allah'ın hikmet sıfatı garesini ihmal etmesine izin vermez. Dolayısıyla Allah mutlaka hakim sıfatı gereği onlara bir imam tayin etmiştir, etmelidir, etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem.